Ayrım 32.
İhtiyar papazın elini öperek kapının mandalını araştırdı eliyle. Mektup geldiğinden beri ilk defa bütün vücudu sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. O günden sonra biraz kendine gelir gibi oldu. Yarasını her biri kendince yaladı, iyi etti. Gregor'un öldüğüne haykıran Dunya'nın çığlığını duyunca Natalya hemen avluya koşmuştu. Öldüreceğim kendimi. Her şey bitti artık benim için. Kafasındaki düşünce içini ateş gibi dağlamış, iteliyordu onu. Darya'nın kollarında biraz çırpındı. Sonra biraz da istekli, bayıldı kaldı. Ne olduğunu yeniden anlayacağı bilinç anı ne kadar gecikirse o kadar iyi. Bir hafta kendinden habersiz dolaştı ortalarda. Sonra dünyanın gerçeğine döndüğünde daha sakindi. Değişmişti. Kapkara bir çaresizlik kemiriyordu içini. Melikovların kulübesinde göze görünmez bir ceset hortlamıştı. Yaşayanlar hortlağın saldığı çürüyük kokusunu soludular. Gregor'un ölüm haberinden 12 gün sonra Melikovlar Piotr'dan iki mektup birden aldılar. Dunya mektupları postanede okudu. Rüzgara kapılmış saman sapı gibi koştu. Bir ara az daha kendini kaybedecekti. Bir sallandı olduğu yerde. Durdu. Bir çite yaslandı. Köyü de az heyecanlandırmadı bu haliyle. Kulübeye anlatılmaz bir heyecan fırtınası getirdi. ''Grişka yaşıyor! Grişkamız bizim! Yaşıyor!'' diye hıçkıra hıçkıra haykırdı daha uzaktan. Piotr'dan mektup var. Grişka yaralanmış ama ölmemiş. Yaşıyor Grişka, yaşıyor. 20 Ağustos tarihini taşıyan mektubunda Piotr şunları yazıyordu. Sevdiğim aileme selam ederim. Bizim Grişka az kaldı ruhunu Tanrı'ya teslim ediyordu. Ama şimdi Tanrı'ya şükürler olsun hayattadır, iyidir. Sizin de hepten öyle olmanızı Tanrı'dan niyaz ederiz. Kamenka Strumilovo şehri yakınlarında Grişka'nın alayı düşmanla savaşa tutuşmuş iken takımındaki kazak arkadaşları bir Macar süvarisinin hücumuna uğradığını görmüşler. Gregor atından düşmüş. Ondan sonra kimse bir şey bilmiyor. Sordum, soruşturdum, hiçbir şey söylemediler. Ama sonradan Misha Koşeyov'dan öğrendim ki bizim alayla bağlantı kurmaya gelmişti. Gregor gece olana kadar düştüğü yerde kalmış. Gece olunca kendine gelmiş. Sürüne sürüne ilerlemeye başlamış. Yıldızlardan bulmuş yönünü. Sonra da bizim yaralı subaylarımızdan birine rast gelmiş. Bu subay bizim hafif süvari alayından bir üsteğmendi. Obüs parçalarıyla karnından, bacaklarından yaralanmıştı. Subayı kaldırıp sırtında taşımış 6-7 kilometre yolu. Bundan dolayı Gregor'a St. George haçı verdiler. Rütbesini de onbaşılığa yükselttiler. İşte böyle. Yarası önemli değil. Başında derisi soyulmuş yalnız. Sonra attan düşerken bayılmış. Misha bana yakında cepheye döneceğini söyledi. Bu mektubun kusuruna bakmayın artık. At sırtında yazıyorum. Piotr ikinci mektubunda ona biraz kendi bahçelerinin ürünü kiraz kurusundan göndermelerini istiyor, beni unutmayın daha sık mektup yazın diyordu. Yine aynı mektupta Gregor'dan yakınmaktaydı. Ona söylemişler Gregor atına iyi bakmıyormuş. Piotr utanmış çünkü at aslında onunkisi. Babasından Gregor'a işte böyle yazmasını istiyordu. Ona haber yolladığını, atı iyi kollamazsa St. George haçı filan aldığına hiç bakmadan burnunun üzerine yumruğu indirdiği gibi onu kanrevan içerisinde bırakacağını söylediğini yazıyordu. Ardından selam yolluyordu. Yağmurdan silinmiş, eğri büğrü satırlarda acı bir ifade vardı. Piotr da görevinin ağırlığını omuzlarında duymaktaydı. İhtiyar Panteleimon'u görseniz haline acırdınız. Sevinçten şaşkına dönmüştü. İki mektubu da kaptığı gibi soluğu köyde aldı. Okuması olanları bir bir durdurdu. Zorla okuttu mektupları. Köyün sokaklarında böbürlene böbürlene dolaşıyordu. ''Aha, nasıl benim Grişkama?'' diye soruyordu. Gregor'un yaralı üsteğmeni nasıl 6,5 kilometre sırtında taşıdığını anlatan yer gelince Prokofievich at ayağına benzeyen iri elini havaya kaldırıyor, ''Bizim köyden ilk nişan alan benim oğlum.'' diyordu gururla. Sonra mektubu okuyanın elinden kapıyor, papağanın astarı içine sokup bir başkasına okutmaya gidiyordu. Onu dükkanının penceresinden gören Sergei Mokov bile dayanamadı, dışarı çıktı. Prokofievich gelsene içeri bir dakika diye çağırdı onu. İçeride ihtiyarın yumruğunu kendi sümsük beyaz elinde sıkıp konuştu. İyi iyi tebrik ederim seni. Böyle bir oğlun var diye ne kadar övünsen yeri. Başından geçenleri daha yeni okudum gazetede. Gazetede mi yazmış diye Panteleimon haykırdı. Yüzü çarpılıverdi. Tabii daha yeni okudum. Makov raftan en iyi cinsinden bir paket Türk tütünü aldı. Bir kese kağıdının içine hiç tartmadan pahalı çikolatalardan doldurdu. Tütünle çikolatayı Panteleimon'a uzatıp, "Gregor Panteleyeviç'e paket yolladığınızda benden de bunları koyarsınız," dedi. "Hay Allah! Ne büyük şeref Grishka için. Bütün köy ondan söz ediyor. Bugünleri de gördüm." İhtiyar dükkanın basamaklarından aşağı inerken kendi kendine mırıldanıyordu. Bir ara büyük bir gürültüyle sümkürdü. Yanağına akan gözyaşlarını yeniyle sildi. Bir yandan düşünüyordu. "Yaşlanıyorum. Gözüm yaş tutmaz oldu. Ah Panteleimon Prokofievich, bak hayat neler yaptı sana. Bir zamanlar çakmak taşı gibiydin mübarek. Sırtına 250 kiloluk yükü koyarlardı da bana mısın demezdin. Ama şimdi Grishka'nın başına gelenler az da olsa alt üst etti seni işte." Topallaya topallaya yolda giderken kese kağıdını göğsüne bastırıyordu. Düşünceleri bataklık üstünde uçan yağmur kuşu misali yine döndü dolaştı Gregor'a gitti. Piotr'un mektubunda yazdıkları bir türlü aklından çıkmıyordu. O sırada yoldan geçen Gregor'un kaynatası Korşunov Panteleimon'a seslendi. "Hey Panteleimon, dursana bir dakika." Savaş ilan edileli beri ikisi hiç karşılaşmamışlardı. Gregor evi bırakıp gittikten sonra ilişkileri soğuk, gergindi. Miron Gregor da Gregor diye tutturduğu, babasını da kendi gibi küçük düşürdüğü için kızına bayağı içerliyordu. "Ah o köpek yavrusu yok mu?" diye aile arasında Natalya'ya küfredip duruyordu. "Bari evinde, babasının yanında yaşasaydı." "Yok hayır, kaynatasının yanına koştu. Orası daha hoşuna gidiyormuş. Onun yüzünden babası bu rezalete dayansın, herkesin önünde başını yere eğmek zorunda kalsın." Doğruca Panteleimon'un yanına gitti. Derisi çatlamış elini uzattı. "Nasılsın?" "Çok şükür. Alışveriş mi yapıyordun?" Panteleimon başını salladı. "Bizim kahramanı armağan bunlar. Sergei Platinoviç benim oğlanın yaptıklarını gazetede okumuş. Ona çikolata tütün yolladı. Bunları senin kahramana gönder. Benden de çok selam yaz dedi. Gözleri de doldu üstelik," diye övündü. Gözlerini Miro'nun yüzüne dikmiş, sözlerinin etkisini anlamaya çalışıyordu. Miro'nun kirpiklerinin altı gölgelendi. Yüzü komik bir şekilde gülümsercesine çarpıldı. "Öyle mi?" dedi cırlak bir sesle. Yolun öbür yanına geçmek için döndü. Panteleimon arkasından koştu. Öfkeden titriyordu. Kese kağıdını açtı. "Alsana bu çikolatalardan, al al," dedi. "Bal gibi tatlı bak, bir dene. Damadın adına ben ikram edeyim. Hayatın zaten pek tatlı geçmiyor, bari ağzın tatlansın. İnşallah senin oğlun da günün birinde böyle onurlanır ama belli olmaz tabii. Sen benim hayatıma burnunu sokmasan iyi edersin. Ben hayatımı iyi bilirim." "Bir denesen ne olur hatırım için," diye Panteleimon aşırı bir üstelemeyle yerlere kadar eğildi. Miron'un önüne geçti. Miron onun elini itti. "Biz tatlı yemeye alışkın değiliz. Başkalarının konukseverliğini kötüye kullananlardan değiliz biz. Utanmadın mı ona buna gidip dilenmeye? İhtiyacın varsa bana gelseydin. Natalya senin ekmeğini yiyor. Düşkün zamanında biz de sana yardımcı olurduk." "Bırak bu pis ağızları. Bizim ailede kimse hiçbir zaman dilenmedi. Pek mağrursun, pek. Belki de zengin olduğun için kızın kaçtı bize geldi." "Dur hele," dedi Miron sert bir sesle. "Böyle dalaşıyoruz da ne geçiyor elimize sanki? Seni kavga etmek için durdurmadım. Seninle bir işimiz var, biraz konuşalım." "Seninle bir işim yok benim, olamaz da." "Olur olur, sen gel hele." Panteleimon'u kolundan yakaladı. Yan sokaklardan birine sürükledi. Köyden çıkıp bozkıra vardılar. "Peki ne işmiş bu bakalım?" dedi Panteleimon. Daha sakin. Yan göze Korşunov'u süzüyordu. Miron uzun paltosunun eteklerini altına alarak bir hendeğin kenarına oturdu. Yıpranmış tütün kesesini çıkardı. "Ulan Prokofievich, kim bilir neden saldırdın üzerime öyle. Zaten işler pek iyi değil. Değil mi ha? Bilmek istiyorum." Sesi sertleşti. Kabalaştı birden. "Senin oğlun Natalya'yı dünya aleme kepaze etmekte daha ne kadar diretecek? Sen onu söyle bana." "Bana soracağına kendisine sor." "Ona ne soracağım? Evin başı sensin. Sana soruyorum." Panteleimon hala elinde tuttuğu çikolatayı sıkıverdi. Yapışkan şey parmaklarının arasından sızdı. Avucunu kahverengi toprağa sildi. Türk tütününü açtı. Cigara kağıdına bir tutam döktü. Sarmaya başladı. Sonra paketi Miron'a uzattı. Korşunov hiç duraklamadan aldı. Gregor'a gidecek tütünden kendisine bir cigara sardı. Tepelerinde bir bembeyaz, bir doluca bulut gökyüzünü göğüslemişti. yumuşacık, ağ gibi bir başka bulut parçası rüzgarda dalgalanıp ona erişiyordu. Gün sona ermek üzereydi. Eylül durgunluğu insana sonsuz sükun veriyordu. Gökyüzü yaz parıltısını yitirmiş, boğumsu bir kumru rengine varmıştı. Allah bilir nereden uçup gelmiş elma yaprakları, hendeğin üstünde taşkın kızıl renklerle hışır hışırdı. Yol ileride, tepelerin dalgalı sırtları ötesinde gözden kayboluyordu. İnsanı boşuna oradan geçip zümrüt gibi yeşil, kararsız ufkun ötesine, görünmeyen uzaya varmaya çağırıyordu. Kulübelerine tıkılmış, günlük işlerinin tekerine bağlanmış insanlar, çalışmaktan bitap düşmüş, bütün güçlerini harman yerinde yitirmişlerdi. Yol bir ıssız, bir yapayalnız izdi. Ufkun üzerine, görünmeyene gidiyordu. Rüzgar yol boyunca sürtünüyor, amaçsız bir incelikle tozları havalandırıyordu. ''Hafif tütün bu, ot gibi.'' dedi Miron, ağzından koca bir duman bulutu üfürüp. ''Hafif ya hoş.'' dedi Panteleimon. ''Panteleimon, cevap istiyorum ben.'' dedi Korşunov, daha sakin bir sesle, söndürdü cigarasını. ''Gregor mektuplarında bu işten hiç söz etmiyor ki, yaralı şimdi. Duydum. Sonrası ne olacak bilemem, ölür de belki. O zaman...'' ''Ama hep böyle devam edemez bu.'' diye Miron, dalgın, biraz üzgün gözlerini kırpıştırdı. ''Kızcağız kaldı ortalarda. Genç kız mı, kocaya varmış kadın mı, namusu bütün dul mu, nedir? Rezalet vallahi. Böyle olacağını bilseydim, görücülere adım attırmazdım evime. Ah Panteleimon, Panteleimon, herkes kendi çocuğuna üzülür, kan bir olunca.'' ''Elimden ne gelir ki?'' dedi Panteleimon, heyecanını dizginlemeye çalıştı. ''Sen söyle, oğlum evi bıraktı gitti, ben memnun mu oldum sanıyorsun? Ne kazandım ben bundan?'' ''Mektup yaz oğluna,'' dedi Miron. Elinin altından hendeğe akan toz, ağzından çıkan kelimelerle bir ayak gidiyordu. ''Son sözünü söylesin. Çocuğu da var ötekinden.'' ''Bundan da olur çocuğu,'' diye Korşunov kendini kaybedip haykırdı. ''İnsan bu da. Böyle davranmak olur mu? Kendini öldürmeye kalktı, sakat kaldı kızcağız. Hala mı? Mezara kadar ayağınızın altında ezecek misiniz kızı? Ah ah, oğlanın yüreği, yüreği.'' Miron hırlıyordu. Bir eliyle göğsünü tırmalıyor, öbürüyle Panteleimon'un paltosunun eteğine yapışmış çekiyordu. ''Yürek değil, taş var göğsünde oğlanın.'' Panteleimon hırıltılı hırıltılı soludu, başını çevirdi. ''Kadında bir bağlı ki ona, onsuz hayatı hayat değil, evinizde köle mi nedir öyle?'' diye sordu Miron. ''Kendi çocuklarımızdan daha değeri var bizim için, kes sesini!'' diye Panteleimon haykırdı, ayağa kalktı. Vedalaşmadan ayrıldılar, biri bir yana, öbürü bir yana gitti. ''Hayat yatağından bir kere çıkmaya görsün, sayısız kollara ayrılır da gider.'' Sonu bilinmez. Dolambaçlı yolunda hangi kolu tutturacak önceden kestirmek güçtür. Bugün kumlarda akan sığ sudur. Öyle sığ dibi görünür. Yarın bakarsın dolu dolu akıyor derin. Natalya ansızın bir karara vardı. Yogodne'ye gidip Aksinya'yı görecek, Gregor'u ona geri vermesi için yalvaracak. Nedense her şey Aksinya'ya bağlı gibi geliyordu ona. O isterse Gregor ona dönerdi. Onunla da kendi eski mutluluğu. Bunu mümkün olup olmadığını, bu garip isteğini Aksinya'nın nasıl karşılayacağını hiç düşünmedi. Bilinçaltının itelemesiyle verdiği kararı bir an önce yerine getirmeye çalıştı. Ayın sonunda Gregor'dan bir mektup aldılar. Babasını, anasını sorup ettikten sonra Natalya'ya selamlarını yolluyordu. Nereden aklına esmişti bu, Allah bilir. Ama Natalya için tam beklediği işaret oldu. Hemen gelecek pazara, Yogodne'ye gitmeyi aklına koydu. ''Natalya, nereye gidiyorsun?'' diye Dunya sordu. Genç kadını kırık bir ayna parçasında dikkatle yüzünü incelerken görünce. ''Benimkileri görmeye gidiyorum.'' dedi Natalya. Yalan söyledi. İlk defa korkunç bir iş yaptığını, ezileceğini, müthiş bir denemeden geçeceğini anladı. Kıpkırmızı oldu. ''Bir kerecik olsun benimle çıksana bu akşam.'' dedi o sırada Darya. ''Gel benimle, gelmez misin?'' ''Bilmem ki ama sanmıyorum.'' ''Ne bela şeysin sen be, 40 yılda bir fırsat çıktı, kocalarımız gitti.'' diye Darya ona bir göz kırptı. Eğilip yeni, açık mavi etekliğinin işlemeli kenarına baktı. Piotr'a gideli Darya'da değişiklik vardı. Gözlerinde, hareketlerinde, yürüyüşünde, duruşunda bir huzursuzluk. Pazar günleri şimdi daha bir dikkat ediyordu giyinişine. Gece geç vakit eve döner, Natalya'ya yakınırdı. ''Çok fena, Nedir bu başımıza gelen? Köyde ne kadar eli yüzü düzgün kazak varsa aldılar götürdüler. Geriye çocuklarla kocamış herifler kaldı. Sana ne bundan? Sana nesi mi var? Arada bir akşamları kiminle kırıştırsın insan? Bari bir kerecik olsun değirmene yalnız gidebilseydim. Kaynatanın yanında göz açamıyor ki insan. Sonra utanmasız bir içtenlikle sorardı ona. Canım nasıl da dayanabiliyorsun böyle? Bunca zaman kazaksız. Utanmaz sen de vicdansız kız. Natalya kızarırdı. İçinden gelmiyor mu hiç? Senin geliyor anlaşılan. Darya güldü. Kaşlarının arası titredi. Niçin saklayayım? Şu anda kim olursa olsun gözüm dönmüş. Bir düşün, Piotr gideli 2 ay oluyor. Sonra pişman olursun Darya. Kız çeneni, saygılı yaşlı Osman benim. Biz biliriz sizin gibi saman altından su yürütenleri. Hiç de kabullenmezsiniz. Kabullenecek hiçbir şeyim yok benim. Darya yandan gülünç bir bakış fırlattı Natalya'ya. Dudaklarını ısırdı. Geçen gün atamanın oğlu Timothy Manitsev geldi yanımda oturdu. Başlamaya korktuğu besbelliydi. Sonradan elini kolumun altına sokuverdi usulca. Eli titrer çocuğun. Bekledim bir şey demedim ama kafam dağıttı. Bari bir delikanlı olaydı. Çocuk daha 16'sını bir gün geçmemiş. Ses çıkarmadan oturdum. Okşadı da okşadı. Sonra fısıldamaz mı kulağıma? Gel bizim sundurmaya gidelim diye. Tokadı salladığımdan. Sevinçle güldü. Ayağa fırladım. Ah seni gidi şu bu. Seni gidi sarı enik bozması seni. Sen beni ne sandın ulan? Yatağını ıslattığın günler şurada daha. Demediğimi komadım. Son zamanlarda Darya'nın Natalya'ya karşı davranışı değişmiş, ilişkilerine sade, dostça bir hava gelmişti. Kendinden gencine karşı duyduğu sevgisizlik geçmişti Darya'nın. Birbirlerine hiç benzemedikleri halde pek iyi geçiniyorlardı. Natalya giyindi, odadan çıktı. Merdiven başında Darya ardından yetişti. ''Bu gece bana kapıyı açarsın değil mi? Galiba geceyi anamlarda geçireceğim.'' Darya düşünceli, elindeki tarakla burnunun dibini kaşıdı. Başını sallayıp döndü. İyi ya, pekala. Dünyaşka'ya söylemek istemedim. Anlaşılan başka çaresi kalmadı, dedi giderken. Natalya, İliniçka'ya ailesini görmeye gideceğini söyleyerek sokağa çıktı. Çarşıdan mal yükleyen arabalar alandan bir bir ayrılıyordu. Köylüler kiliseden dönmeye başlamıştı. Yan sokaklardan birine saptı. Bir acele tepeyi tırmandı. Yukarıda durup geriye baktı. Köy baştan aşağı ışığa batmıştı. Ufak, beyaz badanalı evlerin ortasında güneş değirmenin dik damına vurmuş, parlıyordu. Damda saçlar erimiş demir cevherine dönmüştü. Öyle ışıltılı. Savaş Yagodne'den de alacağını aldı. Benjamin, Tikon gittiler. Çiftlik daha da uyuşuk, daha da can sıkıcı, daha da bir başına kaldı. Benjamin'in yerine generale Aksinya hizmet ediyordu. Şişko Lukerya bütün yemekleri pişiriyor, tavuklara bakıyordu şimdi. Şaşka dede seyisliği bırakmış, bahçeyi bekliyordu. Çiftlikte yeni gelen bir kişi vardı. Arabacı yaşlı kazak Nikitiç. Bu yıl ihtiyar Lisnitski daha az ekin ekti. 20 kadar atını orduya verdi. Çiftliğin işini görmeye elinde 3-4 at kaldı. Vaktini toy vurmakla, köpekleriyle ava çıkmakla geçiriyordu. Çevrede pek hoş karşılanmıyordu bu huyu ya, aldıran kim? Aksinya Gregor'dan sağ salim olduğunu bildiren kısa aralıklı mektuplar aldı. Eskisinden daha güçlüydü şimdi ya da ona nedenli zayıf olduğundan söz etmek istemiyordu. Savaşmayı güç ya da bezdirici bulduğuna işaret hiçbir yakınma yoktu mektuplarında. Onlar da bir soğuk, yazmak zorunda olduğunu duyup da yazmış gibi. Birinde yalnız şöyle demişti. Cephede bunca zaman savaşmaktan, ölümü sırtımda taşımaktan bıktım usandım artık. Her mektubunda kızını sorar, Aksinya ona dair bir şeyler yazsın isterdi. Tanyuşam'ın nasıl büyüyüp geliştiğini anlat bana. Geçen de onu düşümde gördüm. Kocaman kız olmuştu. Arkasında kırmızı elbise vardı. Aksinya ayrılığa iyi dayanır gibiydi. Gregor'a karşı sevgisini kızına yöneltmişti. Hele kızın Gregor'u çocuğu olduğuna iyice aklı kestikten sonra. Bu gerçeğin kesin belirtileriyle doluydu hayat. Kızın koyu kızıl saçları gitmiş, yerine kara kıvırcık saçlar bitmişti. Rengi koyulan gözleri kısık bakıyordu dünyaya. Aksinya'nın hiç şüphesi kalmadı. Çocuk tıpkı babasıydı. Eskiden beşiğe yaklaştı mı, uykuda çocuğun yüzünde nefret ettiği Stepan'a benzer çizgiler görür, dehşetle geri kaçardı. Artık olmuyordu bu. Çocuğu daha çok sevmeye başladı. Günler geçti. Her günün sonu Aksinya'nın göğsünü yakıcı bir duygu gelir bastırırdı. sevdiğinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırladıkça duyduğu kaygı zihnini iğne gibi deliyordu. Gece gündüz aklındaydı. Çalışırken biraz diniyor, geceleyin coşup taşıyordu. Yatakta çırpınıp dururdu o zaman, aksine anlamsız hıçkırıklarla. Çocuğu uyandırmamak için elini ısırır, aklındaki acıyı bedenindeki acıyla öldürmeye savaşırdı. Gözyaşlarını mendiline akıtır da düşünürdü çocuksu gönlüyle. Grişka çocuğu görünce anlayacak onu nedenle özlediğimi. Böyle gecelerin sabahı merhametsizce dövülmüş gibi uyanırdı. Bütün vücudu sancır, damarlarında küçücük gümüşten çekiçler çarpardı. Şişmiş dudaklarının kenarları kederle bükülü olurdu. Bu özlemli geceler Aksinya'yı yaşlandırdı. Natalya'nın geldiği pazar günü Aksinya, beyin kahvaltısını vermiş, merdivenlerde oturuyordu. Kapıya bir kadının geldiğini gördü. Beyaz başörtüsünün altında gözleri bir garip tanıdıktı. Kadın kapıyı açtı, avluya girdi. Aksinya, Natalya'yı tanıyınca sapsarı kesildi. Yavaş adımlarla onu karşılamaya gitti. Natalya'nın ayakkabıları toz içinde kalmıştı. Durdu. Büyük, işten yaralı elleri iki yanına sarkık öyle. Derin derin soludu. Sakat boynunu dik tutmaya çalışıyordu. ''Seni görmek istiyorum Aksinya'' dedi. Kurumuş dilini dudaklarının üzerinde dolaştırarak. Aksinya evin pencerelerine baktı. Hiç sesini çıkarmadan hizmetkarlar bölümüne yollandı. Eteklerinin hışırtısı peşinden gelen Natalya'nın kulaklarında uğuldadı. ''Kulaklarım sıcaktan ağrıyor'' diye düşündü Natalya. Kafasının içi karmakarışık düşüncelerle doluydu. Aksinya Natalya'yı odaya soktu. Kapıyı kapadı. Elleri önlüğünün altında, odanın ortasında durdu. Duruma birden hakim oldu. Usulca fısıldar gibi sordu. ''Niçin geldin?'' ''Bir bardak su versene'' dedi Natalya odayı gözden geçirip. Aksinya bekliyordu. Natalya sesini güçlükle çıkararak konuşmaya başladı. ''Kocamı elimden aldın. Gregor'umu geri ver bana. Hayatımı mahvettin. Ne haldeyim görüyorsun.'' ''Kocanı geri mi vereyim dedin?'' diye Aksinya dişlerini gıcırdattı. Kelimeler taş üstüne düşen yağmur damlaları gibi keskin, serbest çıkıyordu ağzından. ''Kocanı geri vereyim ha? Kime soruyorsun sen?'' ''Niçin geldin buraya? Çok geç aklına geldi, çok geç.''